Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Bir hafta aradan sonra Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Yüktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam önemli bir dönemdeyiz. Osmanlı'nın kuruluş dönemindeyiz. Yavaş yavaş artık konuya bir giriş yapıyoruz. Başlayacağız birazdan sohbetimize. Ama hep olduğu gibi bir kitap armağanımız var. Bu haftaki kitap armağanımız değerli dinleyicilerimiz Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan değil. Az sonra hocam sizlere duyuracak. Hocam ben kitap armağanımız için ve yorumları ve soruları için dinleyicilerimize telefon numaralarımızı anımsatayım. 463 3419 ve 463 3421 değerli dinleyicilerimiz telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Kitap armağanımız, sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Hocam Türk Tarih Kurumu yayınlarından değil dedim ben. Bu haftaki armağan kitabımız ne?
Bu hafta dinleyicilerimize yeni çıkmış, taze ve hala baskılmış yeni kağıt kokusu olan bir kitabı hediye ediyoruz. Kitabın ismi Ölü Evinin Işıkları, Tura Yayıncılık'tan çıkmış. Yazar Sedat Ağaoğlu. Evet, hayırlı olsun diyoruz Sedat Bey'e. Bu güzel çalışmasından dolayı güzel bir hikaye ve tabii ki tarihle de ilgili tarafları olan bir eser olması ümidiyle talihli dinleyicimize bu güzel ve özel hediyeyi takdim edeceğiz, göndereceğiz.
Evet,
hayırlı olsun diyorum.
Teşekkür ederim hocam.
Teşekkür ederim. Bu kitaptan bize de hediye ediyorsunuz.
Elbette hocam, kitabınız hazır. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta benim yazdığım, hocam 3. romanım bu.
Hayırlı olsun. Tarihi bir roman mı? Özelliği nedir? Tabii size ait açıklamaları.
Sürpriz. Azıcık söylemek ki 80'li yıllarda bir anlamda hocam yakın tarihimize ilişkin sayılabilir. Bir roman 80'li yılları içeren, benim imzamla ilk bizi arayan ya da bize ulaşan bir dinleyicimize Ölü Evinin Işıkları adlı kitabımızı armağan edeceğiz Türk Tarihi'nin izinde bu hafta. Ve değerli dinleyicilerimiz, az sonra önemli konumuzda Güray hocamızla sohbetimize başlayacağız. Ve başlıyoruz Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimizi sevgili dinleyicilerimiz. Ankara'nın başkent oluşundan itibaren 3 program üst üste Güray hocamızla Ankara'nın başkent oluş sürecini konuştuk. Burada çok bilinmeyen tarihi gerçekleri tarihi belgelere dayanarak Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız bizlere anlattı, bizleri aydınlattı. Gerçekten işin içerisinde çok farklı detaylar varmış. Bir devlet nasıl kurulur? Bunun özelliklerini, niteliklerini öğrendik Güray hocamızdan. Şimdi dönüyoruz tekrar Osmanlı'nın kuruluş dönemine, Orhan Gazi dönemine. Hocam galiba Orhan Gazi dönemiyle başlıyor devletleşme süreci. Ve devletleşme süreci dediğimizde buraya getirilen unsurlar neler?
Şüphesiz bir devletin ortaya çıkışı bir günde, bir ayda ya da bir yılda derhal oluveren bir şey değildir. Tarih bize bunu gösteriyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu bunun çok güzel bir örneğidir. Devletin beylik olarak ortaya çıktığı dönem, bugün bile yani Ertuğrul Gazi'nin 1281'de vefat ettiği tarihe kadar aslında bir beylik miydi konusu tartışılabilir. Daha sonraki döneme de baktığımızda 1299 yılında Osmanlı tarihçilerinden Aşık Paşazade başta olmak üzere daha sonraki tarih kaynaklarının da ifade ettiği, yazdığı üzere 1299 yılının bir özelliği var. O da şudur, Selçuklu Sultanı, Konya'daki Selçuklu makamında bulunan, başkentinde bulunan sultan, İlhanlı hükümdarı Gazan Han tarafından esir alınarak İran'a götürülmüştür. İlhanlı devletinin başkentine götürülmüştür. Ve böyle bir durumda Selçuklu tahtında bir boşluk meydana gelince Anadolu'daki beyler bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. İşte Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu tarih olarak kabul ettiğimiz, genel olarak da şimdiye kadar kabul edilen, tabii başta bazı tarihçilerimizin ileri sürdüğü görüş bir istisna bırakılacak olursa, 1299 yılı böyle bir olaya dayanmaktadır. Yani Türkiye Selçuklu Devleti'nin başında hükümdar bulunmamaktadır ve beyler kendileri ayrı ayrı devletlerini, beylik adıyla bildiğimiz bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. İşte Osman Gazi'nin bağımsızlaştığı, bağımsızlığını ilan ettiği böyle bir siyasi ortamda birçok savaşla da birçok olayla da yüzleştiğini bir anda görüyoruz. Birbiri ardınca meydana gelen savaşlar arasında özellikle Bizans'ın bu bölgede kendisine vali olarak tayin etmiş olduğu kendisine bağlı tekfurlar ya da Türkçedeki karşılığı ile söyleyecek olursak bazı tekfur ve voyvodalar Osmanlı beyliğinin muhataplarıydı.
Hocam şimdi buraya gelirken az önce söylediğiniz gibi bu devletleşme sürecini yine genel tarih anlayışının dışında farklı bir yaklaşımla dile getirdiniz. Ki bunun temellerini daha önceki programlarımızda da Gürel Hocam farkındayım attınız. 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti'nde sanki yavaş yavaş yavaş bir yıkım oluyor. Ama Selçuklu Sultanları'nın Moğolların elinde esir olduklarını da ben şimdi sizden duyuyorum Gürel Hocam.
Evet, Selçuklu Sultanları vergi veriyorlardı, bağımsız hareket edemiyorlardı. Aynı şekilde Anadolu'daki Türkmen beyleri, Oğuz beyleri de uçlardaki Osman Gazi dahil olmak üzere Ertuğrul Gazi de vergi vermekteydi. Bu vergi sadece para vergisi değil, aynı zamanda İlhanlı Devleti'ne farklı açılardan bağlılıklarını gösterecek şekilde hareket etmeleri anlamında. Mesela devlet sembolü olarak kullanılan pek çok husus o beylere izin olarak verilmiyordu. İlhanlı hükümdarı bunlara müsaade etmiyordu. Siz bana bağlı beyliklersiniz, beylersiniz. Ancak benim hükmüm geçerli olur. Yani bayrak olarak, sancak olarak, nöbet dediğimiz, bugün bando karşılığında kullanılıyor tabii. Nöbet, mehter takımının ilk halidir Selçuklu'da. Günde 5 vakit çalınırdı. Beylikler döneminde 3 nöbet vurulurdu. Oysa Büyük Hanlık'ta, yani devlet Büyük Selçuklu Devleti iken 5 nöbet ya da Tabl dediğimiz mehter takımı vurulurdu. İlhanlı Devleti'nde de bu usul devam etti. Devletler büyük devlet iken kendilerine ait olan hakimiyet ve bağımsızlık sembollerinin kendilerine bağlı beyler tarafından kullanılmasına müsaade etmemişlerdir. Eğer müsaade almadan bir bey böyle bir hakimiyet sembolünü kullanmaya kalkarsa bu isyan sebebi sayılmış ve o beye karşı askeri siyasi tedbirler alınmak suretiyle bir cezalandırma yoluna gidilmesi tercih edilmiştir. İlhanlılarda da bu söz konusu. Örneğin Beyşehir bölgesinde, bugünkü Konya ilimize bağlı olan Beyşehir'de kurulmuş olan Eşrefoğullar Beyliği'nin başında bulunan Eşrefoğlu Süleyman Bey, kendisini bir dönem hem Selçuklu'dan hem de İlhanlı'dan bağımsız olarak sultan ilan etmiştir izin almadan. Bunun üzerine hem Selçuklu ordusu hem de büyük İlhanlı devletinin ordusu Eşrefoğlu Süleyman üzerine büyük bir orduyla hareket etmiş. Eşrefoğlu Süleyman Bey bu defa Antalya taraflarına kaçmak zorunda kalmış. Ancak Mersin taraflarında yakalanmak suretiyle İdam edilmiştir. Yani peşini bırakmadılar İlhanlı Devleti. Büyük bir ordu gönderdi. Hatta kendisine bağlı beylerden de askeri destek istedi ve Süleyman'ın yakalanması için elinden gelen her türlü siyasi, askeri ittifakı gerçekleştirdi. İşte büyük devlet olmak böyle büyük askeri operasyonlarda kendi ordusunu bile kullanmadan Emir Süleyman'ı ya da Süleyman Bey'i yakalatma askeri harekatını çok da büyük bir yorgunluğa gerek kalmaksızın gerçekleştirmiştir. Osman Gazi ve hatta Orhan Gazi döneminde biz yer yer İlhanlı Devleti'ne Osmanlı Beyliği'nin ve devletinin vergi verdiğini söyleyebiliriz. Ancak vergi vermek bağımsız olmadığı anlamına gelmez. Vergi vermek tek bir gösterge değildir bağımsızlıkta. Çünkü devletler birbirlerine yer yer askeri gerekçelerle, yer yer başka sebeplerle vergiler verebilirler.
Hocam borçlanabilirler. Bizans da bunlara vergi veriyordu. Yani peçeneklere bile
vermiştir. Bu evet. Devletin devlet olmadığı anlamına gelmez. Şüphesiz bunun gerekçeleri vardır. Askeri tazminat da verebilirsiniz. Bir şeyler alışveriş anlamında da gerçekleşmiş olabilir. Bir anlaşmayla sonuçta tanınmışlık söz konusudur. Karşılıklı bir hukuk söz konusu olduğu için burada devletin devam ettiğini, kurulduğunu yine ifade edebiliriz. Osmanlı Devleti'nin devlet niteliğinde bütün sembolleriyle bağımsızlığının yaşandığı dönem aslında Orhan Gazi dönemidir. Tanımlaması doğrudur. Çünkü Orhan Gazi her ne kadar resmi kayıtlarda biz çok nadir bir şekilde görüyor isek de Orhan Gazi sultan lakabını, padişah lakabını kullanan birisidir. Yani Osmanlı Devleti'nde ilk kez kendisine padişah lakabı ya da sultan sıfatını veren Orhan Gazi'dir. Bu yönüyle diyebiliriz ki devlet hakimiyet sembollerini, bağımsızlık sembollerini bütünüyle kullanmaya başlamıştır. Ve başkentlik olarak seçilen yer de onun döneminde değişmiştir. Özellikle Bursa gibi gerçekten bugün de çok büyük bir Anadolu şehri, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birisi olan Bursa, tarihi Bursa şehrinin fethinin ve imarının yeniden ele alınması Orhan Gazi döneminde gerçekleşmiştir. Osman Gazi'nin vefat ettiği yıl aynı zamanda Bursa fethinin de haberini almasından sonra vefat etmiştir ve ondan dolayı Osman Gazi'nin kabri bugün Bursa'dadır. Kendisi rahatsız iken oğlu Orhan Gazi tarafından fethedilmiştir. Hatta Osman Gazi bu fethin nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili yataktayken bile oğluna nasihatlerde bulunarak nasıl bir kuşatma yapması gerektiğini öğütlemiştir. Tarih kaynakları bize bu konuyla ilgili gerçekten çok güzel bir ayrıntı veriyor. Kuşatma sırasında kimlere güveneceğini, nasıl yapacağını, azimle, sabırla kuşatma işinin zorluklarını defaatle dile getirmiştir oğluna.
Zaten hocam tarihimizde de savaşlarda, hızımızda, yiğitliğimizde, cesaretimizde çok büyük zaferler kazandık ama Türk Tarih Kurumu Başkanımız, değerli hocamız Profesör Doktor Refik Turan hocamızın bu mikrofonlardan da ifade ettiği üzere kale kuşatmalarında biz biraz herhalde hocam zorlanmışız tarih boyunca.
Tabii kale kuşatmaları...
Söylediklerinizden Bursa'da da o anlaşılıyor. O yüzden sordum Güray hocam.
Özellikle de beyler tarafından, Türkmen beylerinin yeni kurulmuş olan Osmanlı Beyliği'nin de çok zorlandığı konulardan birisi kale kuşatmalarıdır. Kale kuşatmaları için teknik teçhizatın özel olarak yapılması gerekiyordu. Çok özel bir kuşatma araç gereç grubunun oluşturulması ve bunların kuşatma sırasında kullanılmak üzere belli bir yoldan götürülmesi gerekiyor. Kuşatmayı yaparken yeni çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda lojistik desteği sürekli sağlamanız gerekiyor. Ki kuşatmada içeride bulunan yani kalenin etrafından gelecek içerideki düşman kuvvetlerinin yardım alabileceği bütün yolları kapatmanız gerekiyor. Çok yönlü olarak tedbirler alınması ve uzun süreli yorucu bir savaşın içerisinde bulunmanız gibi pek çok faktör ve sebeplerle biz diyebiliriz ki kuşatma harekatı küçük beyler ve küçük devletler açısından çok daha zordur. Büyük devletler açısından o kadar zorluk olmayabilir. Çünkü büyük devletlerin teçhizat açısından genel anlamda ordularında da lojistik kuvvetleri çok güçlüydü. Mesela mancınık gibi araç gereçler büyük devletlerde hazır bir şekilde bulundurulur ve büyük bir zırhlı orduyla beraber, makineli orduyla beraber yola çıkardı. Sefer sırasında da önüne gelen kaleleri bu araç gereçlerle kolaylıkla elde edebilirlerdi. Kuşatmaları başarıyla sağlayabilirlerdi.
Hocam kale kuşatmalarında zorlanıyoruz ama bir tanesi de bir çağ kapattı, bir çağ açtı. O da İstanbul'u nasıl kuşattık ve nasıl fethettik?
Tabii İstanbul dünyanın geçmiş çağlar boyunca, belki de geçmiş ve gelecek dememiz daha da uygun, tabii başkent diye nitelendirilebilecek jeopolitik bir merkezidir. Yani burası her zaman için bir tabii coğrafya merkezidir ve dünyanın stratejik anlamda mutlaka her ülkenin bir şekilde pay sahibi olmak isteyeceği ticaret merkezidir. Büyük bir coğrafya üzerinde hakimiyet kurulmaya fırsat verecek merkezi arteriler üzerindedir. Roma gibi bir başkentten vazgeçen Konstantin rastgele vazgeçmemişti. Yani İstanbul'u tercih ederken Roma'dan, İtalya'dan vazgeçiyordu. Roma devleti de çok bilinçli olarak burayı seçiyordu. Demek ki o kadar önemli ve daha değerli bir şehre taşındığının bilincindeydi Roma İmparatorluğu da ve Osmanlı Devleti de bunu çok iyi bilen bir stratejiyle hareket etmiştir.
Güray Hocam, yine döneceğiz biz Orhan Gazi dönemine ve devletleşme sürecine ama programımızın adından anlaşıldığı gibi Türk tarihimizindeyiz ve üstelik Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbet ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Hocam şöyle bir tarihsel bir yaklaşım var İstanbul'dan devam etmek gerekirse. Peçeneklerin İstanbul'un Bizans'ın batısından sıkıştırması, Çaka Bey'in Peçeneklerle ilişkiye geçip bir deniz gücü olarak, ki bunu programlarımızda çok sık vurguladınız, Çaka Bey'in kim olduğunu, nasıl yetişmiş bir insan olduğunu, Bizans'ın içinde olduğunu, onun denizden ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin de Bizans'ın batısından sıkıştırmasıyla sanki 11. yüzyılın sonlarında dahi bu Bizans'ın ve İstanbul'un düşmesine yaklaşıldığı yönünde tarihçilerimiz arasında bir tez var. Güray Hoca'nın bu konudaki görüşünü merak ediyorum. Kuman Kıpçakları eğer peçeneklerin üzerine Bizans kışkırtmasaydı, tarihe böyle yaklaşılmaz ama. Fikriniz nedir Güray Hocam?
Tarih olmuş bitmiş olaylar üzerinde nasıl olurdu, nasıl olsaydı, ne değişirdi gibi sorularla tabii ki değerlendirilmiyor. Evet. Ancak bu sorun üzerinden İstanbul'un Osmanlı Devleti'nin tarihinde de ne kadar önemli olduğunu, dünya tarihinde de ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar vurgulamamızda yarar var. Bir iki olayı da hatırlatarak burada İstanbul kuşatmalarının dünya siyasi tarihinde hedeflenen bir son nokta olarak görülen merkez olduğunu tekrardan hatırlatmamızda yarar var. Avarlar 616 yılında Balkanlar üzerinden gelerek İstanbul'u kuşatmışlardır. Daha öncesinde Atilla Hunları, Avrupa'da bütün Galya bölgesine kadar ilerlemiş olan Atilla'nın ordusu aslında Galya'dan önce, İtalya'daki Roma'dan önce İstanbul'u vergiye bağlamıştır. Yani Konstantinopolis şehrini vergiye bağlayarak Bizans'tan askeri anlamda da kendisine tabiiyet istemiştir. Ve bunu da sağlamıştır. Gerçekten de Hunlar İstanbul'u fethetme gereği bile görmeyecek derecede büyük bir güç idiler. İsterlerse İstanbul'u rahatlıkla alabilecek bir güçteydi Atilla. Aynı şekilde biz İskitlerin de çok kolay bir şekilde bu boğazı geçtiklerini görüyoruz. İstanbul tabii ki tarihi merkez anlamında baktığımızda Roma'nın 300'lü yıllardan itibaren Triumvirler döneminde Bizans'a dönüşmeye başladığı çağda başkent olarak seçtiği bir merkezdir. Daha sonra Hunlar zamanında, Avarlar zamanında, hatta 8. ve 9. yüzyılda İslam ordularının da hedefinde yer alan bir şehir olarak, özellikle Muaviye zamanından itibaren Emevilerin ilk halifesi, ilk hükümdarı, sahabeden Muaviye zamanından itibaren İstanbul önlerine doğru hücumlar ile fetih harekatının başladığını söyleyebiliriz. Hatta sahabeden olan Eba Eyüp el-Ensari'nin bugün İstanbul içindeki kabri o dönemden kalmıştır. 673 yılındaki İstanbul kuşatmasından surlar dibinde şehit düşerek vefat etmiş olan Eba Eyüp el-Ensari bugün İstanbul'dadır. Sahabeden pek çok kişi bu bölgeye gelmiş ve şehit düşmüştür. Bu anlamda İstanbul'un hedeflenen bir işaret edilen merkez olduğunu tekrar ifade etmemizde yarar var. dünya tarihinin sembol ve maddi ve manevi anlamda da coğrafi anlamda da tercih edilen bir yeridir. Bu kesinlikle tarihin gösterdiği, belgelerle işaret ettiği bir tespittir. 11. yüzyılda Çaka Bey böyle bir hedeften uzak kalamazdı. Süleyman Şah İznik gibi bir merkeze almıştı. Malazgirt gazisi olan Çaka Bey, Batı Anadolu'daki seferleri sırasında İstanbul'da esir düştükten sonra Botaniyates'in adamları arasında yer almış ve Botaniyates'in çok güvendiği bir general olarak görev almıştır. Hatta kendisine Asilzade denilmiş. Peçeneklerle ittifak yapmadan önceki döneminde Bizans'ta güvenilen bir asilzade olarak yer aldığını görüyoruz ki bu sırada da Müslüman. Demek ki Bizans İmparatorluğu çok kültürlü, çok uluslu bir devlet yapısında idi 11. yüzyıl itibariyle. Türklerden de pek çok kişiye görevler veriyordu sarayda. Nitekim Botaniyates'in bir taht darbesiyle uzaklaştırılması üzerine onun güvendiği adamlardan olan Çaka Bey'in de yakalanarak idam edilmesi talimatını bizzat Alexi Komnen vermiştir. Çaka Bey bu sırada kendisinin yakın akrabası olan Tanrıvermiş'in adamlarının yanına gitmiş ve İzmir-Efes bölgesinde bulunan Tanrıvermiş'in yanına gittikten sonra Efes'ten Urla'ya, İzmir'e ve Foça'ya kadar olan bütün limanları ele geçirdikten sonra Adalar bölgesinde Bizans donanmasını vurmaya başlamıştır. Ardından Çanakkale'ye gelmiştir ki o zamanki kaynaklarda Hellespont diye geçiyor. Peçeneklerle bir anlaşma yapmış. Peçeneklerle yapmış olduğu ittifakı Kılıç Arslan'a da haber vermek suretiyle hep beraber Bizans'ı alalım demiştir.
Hocam gerçekten, durum bu. Evet.
Ancak Bizans önce peçenekleri daha sonra da Kılıç Arslan'ın eliyle Çaka Bey'i ortadan kaldıracak iki önemli hamle yapmıştır. Kumanları tahrik etmek suretiyle peçenekleri Lebeniyum mevkiinde bozguna uğrattırmış ve birçok peçeneyi esir almak suretiyle zorla Hristiyanlaştırma çabası içerisine girmiş. Kılıç Arslan da Çaka Bey'i bir ziyafet sırasında kendisinin makamına göz koyduğu gerekçesiyle Anna Komnena'nın rivayetine göre öldürtmüştür. Tabii bu olaylar imparatorluğun gerçekten de Çaka Bey tarafından ele geçirilebilecek bir güce ulaştığını, yani imparatorluğun böyle bir manevra yapmasaydı kesinlikle düşeceğinin göstergesi. Alexi Komnen çok sıkışmış bulunuyordu. Kılıç Arslan'ı tahrik ederken Kılıç Arslan Çaka Bey'in niyetinden haberdar mıydı? Bu konuda araştırmalarımıza baktığımızda aslında Çaka Bey kendisine imparator lakabı veriyor, sultan demiyor. Yani Vasileus demiştir. Demek ki Çaka Bey esas hedef olarak sultanlığı değil de, Selçuklu sultanlığını değil de imparator olmayı ve Bizans'ı ele geçirerek kendisini orada bir devlet başkanı olarak görmeyi hedeflemiş birisidir. Peçeneklerle de bu konuda ittifak yapmıştır. En önemli hatası şudur. Kendisinin damadını haberdar etmemiştir. Bizzat onunla zamanında haberleşerek işe girişmiş olsaydı belki Kılıç Arslan bir oyuna gelmeyebilirdi. Böylece diyebiliriz ki Osmanlı Devleti'nin de hedefleri arasında İstanbul gibi bir şehrin uzun vadede kuşatılması, alınması gibi bir ideal vardır. Yani o çağ için ideal, Orhan Gazi çağı için.
Evet. Hocam bu sefer çok iri puntolarla Neslihan'dan uyarı geldi. Bayağı geçmişiz. Nefeslenelim. Tamam Neslihan.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Değerli dinleyicilerimiz, Orhan Gazi dönemi ve devletleşme süreci başlığı altında başladık bugün programımıza. Ama Türk tarihinin izindeyiz ve bu yüzden İstanbul'un fethini konusuna geldik. Buradan da devam edeceğiz. Hocam şimdi hileyle, sonuçta entrikayla, Bizans entrikalarıyla elbette bir zaman kazanmış Bizans Doğu Roma, ama kaçınılmaz olan son da tecelli etmiş. Bu da tarih 1453 ve Sultan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından büyük bir zafer kazanılmış. İlk başta Peçenekleri, Kuman Kıpçakları birbirine düşürüyor. Klasik böl parçala yönet politikasıyla bugün Batı'ya, İngiltere'ye de intikal etmiş. Aslında kökü de Çin'de olan bu politikayla. Güzel hocam. Çaka Bey ile Kılıç Arslan'ı birbirine düşünüyor. Peçeneklerle Kıpçakları. Daha sonra Sultan Beyazıt dönemine geliyoruz. Orada da yine iki Türk devletini, Osmanlı Devleti ile Timurlu Devleti'ni birbirine düşürüyor. Ve yine sizin ifadenizle 50 yıl daha geriye atıyor. Ama kaçınılmaz son gerçekleşiyor. Şimdi hocam biz başa dönersek Orhan Gazi dönemine, Osman Gazi ve onun babası Ertuğrul Gazi, Oğuz boyu. Bunlar Oğuz boyu, Oğuzların kayı boyu. Oğuzlar dediğimizde bir Oğuz Yabgu Devleti'nden bahsediyoruz tarihte göre hocam. Fakat başka şu isimle Oğuz Yabgu Devleti'nin de tam anlamıyla bir devlet mi? Örneğin Selçuklu gibi yahut da Timurlu Devleti gibi, Osmanlı Devleti gibi bir devlet mi? Oğuz Yabgu Devleti'ne ve bu Oğuz Yabgu Devleti içerisindeki boylar kim? Orhan Gazi, Osman Gazi, Osmanoğullarını bu boylardan bu geçmişlerine sürebiliyor muyuz? Nereye kadar gelebiliyoruz? Hocam Osmanlı Devleti'ni, bu büyük cihan devletini kuranlar kimler köken itibariyle?
Şüphesiz Osmanlı Devleti'nin Oğuzlar ve Kayı boyundan olduğunu yüzlerce belge ve kaynakla, görüşle tespit etmek mümkündür. Birkaç belgeden hemen bahsedebiliriz ama özellikle şunu vurgulayalım ki 10. yüzyıldan itibaren Oğuzların boy isimlerine dair bilgilerimiz mevcuttur. 8. yüzyılda Bağdat'ta yaşayan Cahiz, tarihçi Cahiz, Fezailül Etrak adıyla bilinen, yani Türklerin Faziletleri ismini taşıyan eserinde Türklerin nasıl bir kavim olduğunu anlatırken Oğuzlardan da bahseder. Oğuzlar 7. yüzyıldaki İslam tarih kaynaklarındaki bilgilere göre Arapçada Guzat ismiyle bilinir. Yani Araplar Oğuz kelimesini Guz diye tarif ediyorlardı. Grekçe'de Bizans kaynaklarında Oğuz kelimesi Uz diye geçer. Uz giden, uz gitmek, yavaş hareket eden anlamına da gelmektedir. Ağırbaşlı insan anlamına da gelir. Gerçekten Türkler sakin tabiatlı, saf insanlardır. Varlık olarak tabiatlarında böyle bir insan karakteri ağırlıklı olarak vardır. Ancak kızdıklarında, heyecanlandıklarında ise onların maksatlarına mani olmak mümkün değildir. Yani kesinlikle onların düşmanı olmayı tercih etmeyiniz diyor Cahiz. Çünkü onların düşmanları hep bertaraf olurlar. Bu şunu gösteriyor. Oğuzların tabiatlarında ağırbaşlılık var ama onlara karşı dürüst olmazsanız, hata yaparsanız kesinlikle bunun bir bedeli olur şeklinde.
Af yok hocam.
Af olmaz şeklinde bir takım bilgiler veriyor. Oğuz kelimesindeki anlam da bu anlamla örtüşmektedir. Yani Türkçe'de Divan-ı Lügat-ı Türk'te yer alan Uz kelimesi, Oğuz kelimesinin anlamında bu anlamlarla bir birleşme var. 24 boy tespit ediliyor kaynaklarda. 24 boy, tabii 22 boy şeklinde ifade eden kaynaklar da var. Oğuzlar Anadolu'da, Balkanlar'da, Karadeniz kuzeyinde, Orta Asya'da yayılmıştır. 24 Oğuz boyundan birisi olarak Kay boyunu görüyoruz.
Hocam burada bir sorum daha var. Daha erken dönemlerde Hunların içerisinde, daha sonra Göktürklerin içerisinde, Asya Hunlarında, Avrupa Hunlarında, Göktürklerde, belki onların öncesinde Sakalarda, İskitlerde de Oğuzların izini sürmek mümkün oluyor. Ama Finogur dediğimiz zaman buradaki Ogur'dan kasıt Oğuz mudur? RZ ses denkliği mi var, yoksa başka bir Türk boyundan mı bahsediyoruz?
Ogur kelimesiyle Oğuz kelimesi arasında benzerlikler var elbette. Dilden dile değişmeler, ifadede farklılıklar dolayısıyla Ugor kelimesi ya da Ogur kelimesiyle Oguz kelimesi arasındaki benzerliklerden hareketle bu Fin-Ugor topluluklarını Türklerle akraba ya da Oğuzlarla akraba bir topluluktur şeklinde değerlendiren filologlarımız, tarihçilerimiz bir görüş olarak var. Ancak bu runik yazı ile yazılan Türkçe'ye benzerlikleri de çeşitli açılardan ele alınabilecek olan Ugorların, Fin-Ugorların kesin olarak Oğuz olup olmadığı ile ilgili görüş hala yeni delillerle de desteklenirse tartışmaya açık yönleri var. Yani belgelerin, delillerin güçlendirilmesi lazım. Bir akrabalık, bir irtibat olduğu, bunun üzerinde ihtimaller olduğu söylenebilir. Ancak Ugorlar bugün baktığımızda kullandıkları dil itibariyle işte Ostrogotlar, Vizigotlar, Slavlar ve bölgedeki diğer kavimlerle de karışmış halde
Macarlarla
bulunduklarından hocam. Dolayı yani Slavlaşmış veya kendi kültürlerini kaybederek farklılaşmış bir topluluk olmalarından dolayı benzerlikleri tespit edilen dil bakımından da isimler açısından da benzerlikler tespit edilen yönler olmakla birlikte bunların ne zaman nasıl başladığına dair kesin bilgileri yani orta çağdan önceye götürmemiz gerekiyor bir kere. Onu açıkçası tespit etmek oldukça arkeolojik verilerle ve diğer kaynaklarla da mümkün olabilecektir. Zamanla bu konudaki tezin açıklık kazanacağını düşünüyoruz. Kesin bir takım bilgilere, Oğuzlarla ilgili bilgilere şöyle ilk defa ulaşıldığı dönem Hunlar dönemidir. Yani Oğuz kelimesinin Ugor değil de 9 Oğuz, 10 Oğuz adıyla bildiğimiz topluluklardan bahsedildiği zaman Hunlara ait bir döneme doğru yaklaşmaktadır. Daha sonra Göktürkler, işte Avrupa Hunlarının ortaya çıkışı, Avarlar, 7. 8. yüzyıldaki Oğuz toplulukları, Bizans kaynaklarında, İslam kaynaklarında ve Orta Asya'da Çin kaynaklarındaki Oğuzlara ait bilgiler bize Oğuzların üç kıtada at koşturduğunu göstermektedir. Hatta bir Oğuz topluluğunun Mısır'a kadar gidip o bölgede hakim olması Abbasiler döneminde, Orta Asya'dan gelerek bu bölgede Tolunoğulları ve Akşitler Devleti'nin kurulması, aslında Orta Doğu ve Asya'dan Afrika'ya kadar uzanan coğrafyada Oğuzların görev aldığını gösteriyor.
Hocam oturup bir
saniye. Emeviler döneminde evet. İspanya'daki bir Türkmen Oğuz Birliği'nden bahsedilir. İspanya'da Türk birliklerinin 7. ve 8. yüzyıldan itibaren yer yer görev aldığını görüyoruz. İspanya'da Avrupa işlerine güneyden kuzeye doğru taarruzlarda İslam orduları içerisinde de Oğuz birlikleri bulunuyordu. Çünkü bu topluluğun savaşçı Alp bir kişiliğe sahip olduğunu görünce Emeviler kendi ordularında yer vermeye başladılar. Bizans'a karşı savaşlarda olduğu gibi Endülüs'teki fetih hareketlerinde de Türkler görevlendirildi. Bunu kesin olarak kaynaklardaki bilgilerle tespit edebiliyoruz. Hatta savaşlarda Oğuz-Türk Savaşı ismiyle bilinen savaşlar var. Yani ön plana çıkan isimler var İspanya'da. Bunları ayrı bir programla anlatmak gerekir. O kadar önemli ve geniş konulardır.
Hocam o kadar önemli ki Hunların içerisinde belki İskitlerin içerisinde dahi Oğuzlar var ama tarihin bir sahnesinden sonra da Yabgu Devleti'nden sonra özellikle işte 10. 9. yüzyıldan itibaren Selçuklu, Osmanlı, Akkoyunlu, Karakoyunlu kurmadıkları devlet herhalde Oğuzların Türk boyları içerisinde yok gibi. Güray Hocam bu esnada kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu.
Hayırlı olsun diyoruz.
İmzalayacağım ben dedi değerli dinleyicimize. Ankara'dan Gamze Alıççı Özer. Bugün bizden Ölü Evin Işıkları adlı benim yazdığım Sedat Ağalı'nın yazdığı kitabı kazanan dinleyicimiz oldu. Güle güle okusun dinleyicimiz. Umarım beğenir diyorum Güray Hocam.
Hayırlı olsun diyorum. Çok güzel bir hatıra ve roman niteliğinde eseri.
Güray Hocam bir iki dakikamız kaldı. Dolayısıyla bu çok şöhretli, çok yetenekli Türk boyu Oğuzlar Selçuklulardan sonra geliyorlar ve Osmanlı'yı kuruyorlar. Ertuğrul Gazi Bey'den itibaren Orhan Gazi dönemine geliyoruz. Orhan Gazi dönemi ve devletleşme sürecini önümüzdeki hafta devam edeceğiz ama hocam iki dakikada bir şu ana kadar geldiğimiz noktayı özetler misiniz?
şu konuyu özellikle bugünkü programımızda vurgulamadık. Onu tekrar hatırlatmamızda yarar var. Anadolu beyleri Selçuklu Devleti'nin tabisi ve devamıdır ve Selçuklu Hanedanı ile akrabalıkları da bulunan beylerdir. Her birinin kınık boyuyla akrabalığı olan Oğuz beyleridir. Osman Gazi, Abbasi halifesiyle ve o tarihlerde Memlukluların kurulmuş olduğu bir dönem olduğu için Kahire'de bulunan halifeyle yakından irtibat halindedirler. Osman Gazi'nin aynı zamanda Abbasilerle olan irtibatını da anlıyoruz buradan. Yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren doğrudan doğruya Mısır ve Orta Doğu'daki bazı hanedanlarla olan irtibatları Selçuklu'dan gelen bir gelenek olarak vardır. Ve Osman Gazi de Orhan Gazi de bu geleneği çok iyi bilerek devam ettirmişlerdir. Herhangi bir şekilde nevzuhur ortaya çıkıvermiş bir hanedan değildir Osmanlı Devleti. Daha önceki devletler ve Selçuklu Devleti başta olmak üzere hanedanlarla, Abbasilerle de çok yakın işbirliği ve hatta akrabalık içerisinde olmuşlardır. Zaman içerisinde bunları daha detaylı anlatma imkanımız olacak.
Haftaya hocam devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağolunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta hocamızla sohbetimize devam edeceğiz. Türk tarihinin izinde olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.